Ayrım 7. İnönü Atatürk'ü anlatıyor. Abdi İpekçi. Sayfa 69. Kasım 1924'te Kazım Karabekir ve Ali Fuat Paşalar ordu kumandanlıklarından istifa ederek mebusluk teşri vazifelerini yapmak üzere Ankara'ya gelmişlerdi. Karabekir istifasında ordu kumandanı olarak verdiği raporların ve layihaların dikkat nazarına alınmadığını görmekle duyduğu teessür ve yeisin fevkalade olduğunu söylüyordu. Mecliste Karabekir, Ali Fuat Paşalar, Rauf Bey ve Refet Bey bir arada oturuyor, bir grup kurdukları ileri sürülüyordu. 8 Kasım 1924'te Refet Paşa'da Halk Fırkası grubunda Rauf Bey gibi saltanat ve hilafet taraftarı olmakla suçlandırılmıştı. Ertesi 9 Kasım günü biz 11 arkadaş yani İstanbul mebusları Doktor Adnan, İsmail Can Bolat Beylerle Refet Paşa ve ben, Erzurum mebuslarından Rüştü Paşa, Halit Bey ile Ziyaettin Efendi, Dersim mebusu Feridun Fikri Bey, Erzincan mebusu Sabit Bey, Sivas mebusu Halis Turgut Bey ve Ordu mebusu Faik Bey Halk Fırkası'ndan istifa ettik. İstifanamelerimizi alan Halk Fırkası hemen bir toplantı yaparak evvela adetleri veçiyle bizim post kavgası peşinde koştuğumuz için ayrıldığımızı ileri sürerek her birimizi ve bu arada bilhassa beni istifanamemde haricen olsun muhafaza ettiğimiz samimiyet sözünü kullanışımdan dolayı samimiyetsizlikle itham edici bir sürü laflar ettiler ve Cumhuriyet ismiyle bir fırka kurmak üzere olduğumuzu beyanla bu ismi bize kaptırmamak için kendi fırkalarının başına Cumhuriyet'i eklemeye karar verdiler. Nihayet 17 Kasım günü Erzincan mebusu Sabit Bey'in evinde hazırlanan beyannamesiyle programı usulü dairesinde gereken merciye verilerek Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası resmen kuruldu. Dipnot: Rauf Orbay'ın Hatıraları, Yakın Tarihimiz, Cilt 4, Sayfa 177. Bu esnada askerlikten ayrılmak muamelesini tekemmül ettirerek meclise fiilen iltihak eden Kazım Karabekir Paşa da Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'na girip başkanlığa ve Ali Fuat Paşa, Cebesoy, arkadaşımız da fırka umumi katipliğine seçilmiş oldukları gibi diğer mebus arkadaşların arka arkaya iltihaklarıyla fırkamız hemen bir hafta 10 gün gibi kısa bir zaman içinde tahminin üstünde büyük bir gelişme göstermiş oldu. Dipnot: Yakın Tarihimiz, Cilt 4, Sayfa 209. Rauf Bey bu gelişme üzerine müfrit halkçıların daha şiddetli hücumlara başladıklarını, hatta Ali Fethi Okyar Bey'i muhalefete karşı yumuşak davranmakla suçladıklarını söylüyor. O sırada doğuda vuku bulan Şeyh Said isyanı bu aleyhtarlığın bir şekil alıp artmasına vesile oldu. Ali Fethi Bey'in hükümet reisi sıfatıyla isyanı bastırmak için aldığı tedbirleri kâfi görmeyerek isyan vesilesiyle mesela İstanbul'da da örfi idare ilan edilmek suretiyle bilhassa muhalefeti tutan gazeteleri susturmak, hatta bu arada bir yolunu bulup Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı da ortadan kaldırmak maksadını güden müfrit halkçılar işi demagojiye dökerek Fethi Bey'in bu davayı halledemeyecek vaziyette olduğunu yüzüne karşı mecliste söylemekten çekinmediler. Fethi Bey mecliste her ne kadar isyan hadisesi Doğu Havalisi'nin bir kısmına münhasırken siyasi bir maksatla İstanbul'da da örfi idare ilanı muvafık olamaz. Hükümet böyle bir sorumluluğu hiçbir veçiyle kabul edemeyeceği gibi kendisinden sonra gelecek kabineye de bazı arkadaşların arzu ettikleri veçiyle İstanbul'da örfi idare ilanını tavsiye edemez, dediyse de isyanı siyasi maksatlara alet etmek arzularında ısrar edenler inatlarında devam ettiler. Durumun bu şekli alışı üzerine Fethi Bey, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası erkanı ile temas etmek lüzumunu duyarak, Kazım Karabekir Paşa ile ben ve Ali Fuat Paşa o günlerde İstanbul'da fırka işleriyle meşgul olduğundan onun yerine Doktor Adnan Bey'i bir buluşmaya davet etti. Fethi Bey maruz kaldığı tazyikten son derece üzgün görünüyordu. Taraftar olmadığı bir fikri ve arzuyu, mevkii icabı terviç ettirmek maksadıyla tebliğe icbar edilmiş insanların vicdan huzursuzluğu içinde bulunduğu görülüyordu. Bu haliyle zaten her şeyi söylemiş olmakla beraber, bize Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın programındaki dini itikatlara hürmetkardır maddesinin, Şeyh Said isyanını tahrik ettiği bahanesiyle fırkayı kendi elimizle dağıtmamız istendiğini, tebliğe memur edilmiş olduğunu söyledi. Bu bahane hepimizi şaşırttı. Mustafa Kemal Paşa'nın bir müddet evvel Times gazetesi muhabirine vaki olan beyanatında dahi pek tabii bulduğunu açıkladığı bu madde, üstelik fırkanın teşkilat namına tek şubesi dahi bulunmayan Doğu illerinde nasıl olur da bir isyanı tahrik edebilirdi? Kaldı ki Şeyh Said denen adam daha evvel, yıllarca evvel yani 1914'te de devlete karşı isyan etmiş, bastırmaya gelen kuvvet tarafından yakalanacağını anlayınca Rus konsoloshanesine sığınmış ve Birinci Dünya Harbi arifesinde Rusya hesabına çalıştığı sabit olmuş müseccel bir mahluktu. Fakat bütün bunları şimdi esasen kendisinin de bildiği malum olan Fethi Bey'e tekrar edip sözü uzatmanın yeri yoktu. Nitekim hepimiz adına cevap veren Kazım Karabekir Paşa da kısaca, "Teklifinizi kabul etmekte mazuruz," dedi. "Çünkü fırkamızı kanuni şartlara tamamıyla riayet ederek kurduk. Bu bizim elimizde olan bir şeydi. Lakin bunu feshetmek bizim elimizde olan bir şey değildir. Hükümet olarak bütün kuvvet ve kudret sizdedir. Fırkamızı mutlaka ortadan kaldırmak istiyorsanız bunu yapmak elinizdedir." Bu sefer Fethi Bey şaşırdı ve haklı olduğumuzu teslim eden bir edayla, "Bir zamanlar memleketin tam hürriyet ve huzura kavuşması için büyük bir feragatle birlikte çalışmış olduğu, bilhassa benim gibi arkadaşlarıyla, şimdi böyle konuşmak zorunda kalışından çok müteessir olduğunu söyleyerek, şahsen şiddet taraftarı olmadığını zaten bilmemiz gerektiğini, fakat yapılan tazyikiye mukavemet edemeyerek azınlıkta kaldığını ilave etti." Dipnot: Yakın Tarihimiz, Cilt 4, Sayfa 210. 2 Mart 1925 fırka toplantısında Fethi Bey yine müfritlerin tarizlerine uğradı. Bunlar yine doğudaki isyanın bastırılması için hükümetin aldığı tedbirleri kâfi görmeyerek bunların şiddetlendirilmesini istemekte ısrar ediyorlardı. Bu şiddetli tedbirler, sadece memlekette ve bilhassa İstanbul'da bir terör havası estirip, muhalefet yapan gazeteleri tamamen susturmak ve tek muhalif fırkayı kapatmak maksadına matuftu. Fethi Bey kabinesinde kendisi gibi düşünen mahdut arkadaşlarıyla çoğunluğu teşkil edemiyordu. Fethi Bey'e hücum eden müfritlerin başında Recep Bey vardı. Bu arada Halk Fırkası lideri sıfatıyla toplantıya davet edilerek katılan Cumhur Reisi Mustafa Kemal Paşa da fikrini beyan edince, hakkındaki itimadın sarsıldığını gören Fethi Bey kabinesi istifa etmek zorunda kaldı. Bu suretle iş başından çekilen Fethi Bey'in yerine müfritlerin desteklediği tek namzet olan İsmet Paşa kabinesini kurdu. İsmet Paşa işe başlar başlamaz evvela isyan dolayısıyla hükümeti hudutsuz selahiyet ve kuvvet sahibi kılmak lazım geldiğini ileri sürerek alelacele hazırlanmış olan Takrir-i Sükun Kanunu'nu meclise sevk etti. 3 maddeden ibaret olan bu kanunun 1. maddesinde irtica ve isyana ve memleketin içtimai nizamını, huzur ve sükununu ve emniyet ve asayişini ihlale bahis bütün teşkilat, tahrikat, teşvikat, teşebbüsat ve neşriyatı hükümet, Cumhur Reisi'nin tasdiki ile reysen ve idareten mene mezundur. İş bu efal erbabını hükümet İstiklal Mahkemesi'ne tevdi edebilir denmekteydi. Yalnız bu madde bile hükümetin memlekette nasıl bir mutlak amir vaziyeti almak istediğini göstermeye kâfiydi. Dipnot: Yakın Tarihimiz, Cilt 4, Sayfa 210-211. Fakat bütün bunlara rağmen Takrir-i Sükun Kanunu kabul edildi ve derhal yürürlüğe girer girmez de istiklal mahkemeleri kurulmaya, gazetelerle bazı mecmualar, hatta kanunun neşrinden evvelki yazılarından dolayı kapanmaya ve gazeteciler tevkif edilmeye başlandı. Ve nihayet sıra Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'na geldi. Ve Ankara İstiklal Mahkemesi riyasetinin bir emriyle 14 Nisan sabahı fırkanın İstanbul Merkez Şubesi ile diğer şubeleri zabıta kuvvetleri tarafından ani bir baskınla aranıp taranarak işgal edildi. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurduktan sonra bizleri dini siyasete alet etmekle itham etmişlerdi. Bu itham hala devam ediyordu. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti'nin Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda devletin dini İslam dinidir kaydı vardı. Biz fırka programımızdaki edyan ve itikadat-ı felsefiyeye hürmetkarız ifadesiyle, vicdan hürriyetine riayetkar olduğumuzu ilan ile, dini taassuptan ve bilhassa dini siyasete alet etmekten uzak bulunduğumuzu tespit etmiştik. Ve aynı zamanda bizi itham edenlerin bizzat kendileri, kendi sözleri ve kılık kıyafetleriyle öylesine mücessem birer dini siyasete alet etme örneğiydiler ki, biz bunları asla reddedilemeyecek şekilde ve vesikalarla ispat edebilecek bir vaziyet ve mevkide bulunuyorduk. Lakin ulu orta itama alışmış olanlar bu kadarla kalmamışlar. Çok geçmeden bizleri bir de Cumhur Reisi'ne suikasta teşebbüsle itham etmek de istemişlerdi. Hele bu ithama nasıl cüret ettiklerini insanın hafsalası alamaz. Fırkamızın yukarıda anlattığım şekilde maruz kaldığı muameleden 2 ay kadar sonra ben rahatsızlığım dolayısıyla sıhhiye heyetinden aldığım rapor ve Büyük Millet Meclisi riyasetinin müsaadesiyle tropik malaria tedavisi için Avusturya'nın bu sahada meşhur olan Bad Gottstein kaplıcalarına gitmiş, oradan döneceğim sırada da İngiltere'de bulunan Doktor Adnan Bey ile Halide Hanım'ı ziyaret maksadıyla Londra'ya gitmiştim. İşte bu suretle Londra'da bulunduğum sırada bir gün İzmir'de kurulduğu anlaşılan İstiklal Mahkemesi'nin Londra Büyükelçiliği vasıtasıyla bana göndermiş olduğu bir tebliği aldım. Bunda, Cumhur Reisi'ne karşı İzmir'de tertiplenen suikast teşebbüsünde müşevvik bulunduğum tahakkuk ettiğinden, denecek kadar akıl ve hafsalanın alamayacağı bir garabet ve cüretle benim gidip kendilerine teslim olmam lüzumu bildiriliyordu. Dipnot, yakın tarihimiz, cilt 4, sayfa 273-274. Büyük Millet Meclisi Reisi'nin teklifine, elde mevcut ve mer'i kanunların sarih hükümlerini şahit gösterip ve kendine İstiklal Mahkemesi hüviyeti vermek isteyen mahut heyetin bütün bir millet muvacehesinde pervasızca yapmaya cüret ettiği keyfi, hunharca ve caniyane hareketleri çeşitli misallerle ortaya koyarak, esasen azasından bazılarının resmi vesikalarla sabit olduğu veçiyle şahsi düşmanlarım olan böyle heyete müracaatımda mazur bulunduğumu bildirmekle cevabı kâfi görmeyi, masuniyetine ahit ve kasem ettiğim kanunlara riayetkâr kalmak noktayı nazarından mecburdum. Vatan ve milletin maruz bulunduğu ve cidden nazik ve çok elim vaziyette, asabıma hakim olamayarak insanlık halinin bir anlık zaafıyla, beni Allah esirgesin karşımdakiler seviyesine düşürebilecek herhangi bir şahsi hırsa kapılmadan, başka türlü bir hareketi umumi menfaate uygun bulmayarak sabır ve tahammüle karar verdim ve fakat cevapnamemme vatanda söz, fikir ve vicdan hürriyetinin hüküm süreceği herhangi bir anda yalnız bu gibi isnat ve iftiralara değil, 30 yıllık resmi ve milli hayatımın her anına ait her istenecek hesabı, adli mahkemelerde vermek fırsatını bulduğum zamanı, ömrümün en mesut bir anı telakki ile kabul edeceğimi bilhassa ilave ettim. Rauf Bey 1933 yılına kadar yurt dışında bir sürgün hayatı yaşamış, bu arada Hindistan'a ve Çin'e de gitmişti. Cumhuriyetin 10. yılı dolayısıyla çıkarılan af kanunuyla suçları affedilen adi bir suçlu gibi yurda dönmek istememiş, ama nihayet kız kardeşinin ısrarıyla İstanbul'a dönerek bir köşeye çekilmişti. İsmet İnönü Cumhurreisi olduktan bir müddet sonra İstanbul'a gelişinde hususi kalem müdürü Necmettin Şakir Bey vasıtasıyla beni ve hemşiremi Dolmabahçe'de yemeğe davet etmişlerdi. Refikaları hanımefendinin de hazır bulundukları bu hususi mahiyetteki yemekte İsmet Paşa ile 15 yıllık bir ayrılıktan sonra ilk defa görüşüyorduk. Gençlik günlerimizin hatıralarını yad ile sohbetler ederek güzel bir gece geçirdik. Ayrılırken bu defa bizi Ankara'ya davet ederse gelip gelemeyeceğimizi sordu. Niçin gelmeyelim? Memnuniyetle icabet ederiz dedim. Rauf Orbay bir süre sonra İnönü'nün davetlisi olarak Ankara'ya gidiyor. Çankaya'da yemek yiyor ve görüşüyorlar. İsmet Paşa bana kemali nezaketle beraber çalışalım teklifinde bulundu. Teveccühüne teşekkürle beraber, maalesef bu arzunuzu yerine getirebilmeme imkan yok paşam dedim. İstiklal Mahkemesi'nin hakkımda verdiği tamamen keyfi ve adaletsiz karar tahsih edilmedikçe hiçbir iş kabul edemem. İsmet Paşa kararın esasen haksız ve adaletsiz olduğu artık herkesçe anlaşılmış ve nihayet umumi afla da işin tasfiye edilmiş olduğunu ileri sürerek bu mesele üzerinde durmaya yer kalmadığını söylediyse de ben fikrimde ısrar ettim. Fakat birkaç gün sonra hiç haberim olmadan şu beyannamenin Anadolu Ajansı, radyolar ve bütün gazetelerle yayınlandığını gördüm. Kastamonu mebusu Hüsnü Açıksöz'ün ölümü dolayısıyla boşalan Kastamonu mebusluğuna eski İstanbul mebusu ve eski başvekil Rauf Orbay'ın genel başkanlık divanınca namzetliği kararlaştırılmıştır. Rauf Orbay hakkında evvelce İzmir İstiklal Mahkemesi tarafından verilmiş olan mahkumiyet kararının refi için vaki müracaatı üzerine yapılmış olan hukuki tetkikte araya girmiş olan umumi af kanunları, isnat olunan fiili bertaraf ettiği gibi muhakemenin iadesini de gayrimümkün kılmış ve esasen muhakeme iade edilebilseydi beraatinin muhakkak olacağı kanaatine varılmış olduğu görülmüştür. Sayın ikinci müntehiplere bildirir ve ilan ederim. 22.10.1939 CHP Genel Başkan Vekili Başvekil Doktor Refik Saydam. Bu yalnız benim için böyle değildi. Aynı mahkemenin kurbanı olan daha birçok kıymetli arkadaşlar vardı ki sağ olsalardı onlar için de esasen muhakeme iade edilseydi beraatleri muhakkaktı deneceği şüphesizdi. Ve bu böyleyken verdikleri caniyane hükümlerle pek kıymetli, namuslu ve cidden vatansever bazı memleket evlatlarını en adi iftiralarla lekelemeye yeltenerek katletmiş olanlar, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve hükümetin beraat ilanı karşısında sanki kendileriyle ilgili bir şey olmamış gibi tamamıyla sessiz ve kayıtsız bulunuyor ve hala insanlar arasında kollarını sallaya sallaya dolaşmaktan olsun utanmıyorlardı. Ben bu vaziyette hala Mustafa Kemal Paşa'ya suikast teşebbüsünde bulunmamız gibi bir isnadın nasıl akla gelebilmiş olmasına hayret ediyordum. Bütün milli mücadele imtidadınca baş olarak kabul ve sonuna kadar en yüksek samimiyet, itimadı nefs ve feragat ile muin ve müzahiri olduğumuz Mustafa Kemal Paşa'nın selameti ve emniyeti bahis mevzu olunca, vatan ve milletin selamet ve emniyeti derecesinde kıymet vererek, icabında kendi hayatımı siper etmekte tereddüt etmediğimi, bizzat kendisinin herkesten iyi bilmesi icap ederdi. Ben kendisinin memleketi kurtarmak için en yüksek kudreti haiz bulunduğunu bilerek, öteki açık sözlü, açık yüzlü, samimi arkadaşlarımız gibi, kendisiyle tam bir anlaşma halinde fikir ve gaye ortaklığı ettim. Ne kadar yazık ki, sulhün akdinden sonra, etraflarında peyda olan, kendilerine inanarak samimiyetle değil, fakat mideleriyle bağlı menfaat düşkünü kimselerin, yavaş yavaş tesirleri altında kaldıklarını üzülerek görmeye başladık. Pek yüksek fikirler ve ümitlerle başlanan, ilk hürriyet harekatının feci bir surette iflasını mucip olan amiller, hemen hemen aynı ile bu defa da kendini göstererek aynı kaçınılmaz neticeye sürüklenilmesini mukadder kıldılar. İptidadan beri pek samimi ve candan yardımcı olan bazı arkadaşların da ayrılığı sebebini bence yalnız ve münhasıran bu noktada aramak lazımdır. Suni ve zayıf hadiseler icadıyla efsaneler tertibine lüzum yoktur. Dipnot, Rauf Orbay'ın hatıraları, yakın tarihimiz, cilt 4, sayfa 369. 7. ayrımın sonu, sayfa 77.